Ayrım 19.
Doktor Fred, Esther'ın babasına olan bağımlılığından artık kurtulmuş olduğunu anlamıştı. Esther şimdi güçlü, bağımsız, hatta çevresindekileri yöneten bir insandı. İçinde var olan ve bir zamanlar Deborah'a zarar veren, bütün düşmanları alt etmeye çalışmış olan aynı güç, bir kurtarıcı güç işlevini de yapabilirdi. Kızına uygulanan terapiye inanırsa, bu terapinin sürmesini sağlamak için bütün ailesine karşı koyabilirdi. Deborah'ın hastalığı yalnızca aile albümündeki resimleri sarsmakla kalmamıştı. Aile bireylerinin kimisi bu hastalığının nedenini sorgulama zorunluluğunu duymuş, bu sorgulama sonucunda biraz daha büyüyüp olgunlaşmıştı. Öyle bir şey gerçekten olmuşsa, belki de bilimin ve tasarımların dışında bir şey olduğu için psikiyatri dergilerinde çok ender söz edilen bir umut kaynağıydı bu. Doktor Fred'in babası bir keresinde çalışma odalarının dışında bir meleğin beklediğini söylemişti ona. Esther, doktorun evinden güzün kamçılayıcı rüzgarına çıktığında içinde D koğuşunun olduğunu bildiği yüksek ve kalın tellerle çevrili üst kata baktı. Orası nasıl bir yerdi acaba? Orada kalmak zorunda olan insanların zihinlerinden neler geçiyordu acaba? Esther ansızın gözlerine dolan yaşların görüntüyü bulanıklaştırdığını anımsayınca bakışlarını çabucak oradan uzaklaştırdı. Deborah koğuşta yere oturmuş, yanıklarının sargılanmasını izliyordu. Tıbbi ilgi konusu olmuştu. Yaraları iyileşmek bilmiyordu. Böylesine somut bir olguyla karşılaşmalarına çok sevinen öğrenci hemşireler, ellerindeki merhemler, ilaçlar, sargılar ve bantlarla büyük bir sadakat ve gayretle uğraşıp didiniyorlardı. Yeni kurallardan Deborah'ı sorumlu tutan sigara tiryakileri ise hala ona kızgındı ve konuşma gereksinimi içindeki Lee bile aşağılayıcı bakışlar fırlatıyordu ona. Hemşireler yaralarıyla uğraşırken Deborah, oturan ya da ayakta duran öteki hastaların soluk Alan duvar süsü tanımını yakıştırdığı görünümlerini seyrediyordu. İstenç ve tutkularının dışında bile kanlarının sürekli olarak dolaşabilmesi ve yüreklerinin atabilmesi karşısında duydukları korku ve şaşkınlığın dışında yüzleri tamamen ifadesizdi. Hemşireler direngen yanıkları sargılama işini bitirince bir süre için koğuştan çıktılar. Deborah göz ucuyla bakınca Helen'ın her zamanki devinimsiz haliyle yanında durmakta olan Sylvia'ya ters ters baktığını gördü. Çok geçmeden Helen Sylvia'ya yaklaşıp sert bir biçimde vurdu. Sonra bir daha vurdu. Sylvia tepkisiz öylece duruyordu. Yüzünde inen darbelerin ayrımında olduğunu gösteren hiçbir belirti yoktu. Kendisine meydan okunduğunu düşünen Helen, bir öfke kasırgasına tutulup patladı. Yabanıl bir yaratığın bir taşa saldırması gibi bir şeydi bu. Helen, yüzü kıpkırmızı kesilmiş, saçları dikenmiş bir halde vuruyor, bağırıyor, tırmalıyor, tepiniyor, tükürüyordu. Sylvia yalnızca gözlerini yavaşça kapayarak tepki gösterdi. Elleri hala iki yanında sarkık bir halde duruyordu. Gövdesi tümüyle yer çekimi ve atalet güçlerine teslim olmuş gibi görünüyordu. Yediği dayak onu hiç ilgilendirmiyordu sanki. Bu ani ve kısa olay, her zamanki gibi Helen'ı yakalayıp götürmek için altı hasta bakıcının gelmesiyle sona erdi. Az sonra Helen, haki ve beyaz renkli bir dalganın içinde kaybolmuş bir halde uzaklaştırılmıştı. Deborah Sylvia'nın birkaç metre ötesinde kıpırdamadan duruyordu. Bu gezegenin üzerinde ikisi yapayalnız kalmış gibiydi. İki yıl önce Helen'ın tanık olan bir yüzü yok edip, bu yüzün taşıdığı bilgiden kurtulmak için ona saldırışını hatırladı Deborah. O gün Helen tam bir ilgi merkezi olmuştu. Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, koğuşun hızlanan ritmi, ıslak çarşaflar, tecrit, her şey Helen'la ilgiliydi. Ve Deborah tek başına ve utanç içinde kala kalmıştı. Kendini savunamayacak kadar alçalmış bir haldeydi çünkü. Tıpkı şu anda Sylvia'nın durduğu biçimde bir yontu gibi öylece durmuştu. Duygularını sanki horulduyormuş gibi güçlükle aldığı solukları ele vermişti yalnızca. Kendini savunmayı başaramayan Sylvia'nın neden şu anda Helen'a gösterildiği kadar ilgiye gereksinmesi olduğunu anlayabilecek tek insan Deborah'tı. Yanına gidip omuzuna dokunmalı ve bir şeyler söylemeliyim diye düşündü Deborah. Ama yerinden kıpırdamadı. Gitmem gerek, çünkü aynı şey bana da oldu. Bunu benim kadar kimse bilemez, nasıl bir şey olduğunu. Ama ayakları ayakkabılarının içindeydi ve ayakkabıları Sylvia'ya doğru gitmiyordu bir türlü. Elleri de iki yanında duruyor, hiç hareket etmiyordu. Birlikte geçirdiğimiz ve benim için sessizliği böldüğü o karanlık gecenin hatırı için gitmeliyim. ve granit giysileriyle taş ayakkabılarından kurtulmak için çırpınmaya başladı. Sylvia'ya baktı, sular akan ağzıyla, solgun, bal mumu gibi donuk ve asık suratıyla hastaların en çirkiniydi Sylvia. Ve Deborah, onun herkesten çok gereksindiği şeyi vermek için yanına gitse, Sylvia'nın yalnızca kendisiyle bile onu yıkabileceğini biliyordu. İçinde uyanan bir korku harekete geçme isteğini bastırdı. Derken, Helen'a pes ettirenler savaştan geri dönmeye başladılar. Böylece fırsat kaçmış oldu. Deborah'ın yatışan korkusunun yerine utanç aldı. Utanç bütün yüzüne yansıdı ve Deborah ölümü arzulayarak uzun bir süre taş kesilmiş bir halde orada durdu. Daha sonra büroda Führer'in karşısında durup ona gördüğü ve yapmadığı şeyleri anlattı. ''Size hiçbir zaman yalan söylemedim.'' dedi Deborah. ''Size hiçbir zaman insan olduğumu söylemedim. Artık beni kapının önüne koyabilirsiniz. Çünkü bağışlanamayacak bir suç işledim.'' ''Benim görevim seni bağışlamak değil.'' dedi Fury oturduğu koltuktan Deborah'a bakıp bir sigara yakarken. ''Gerçekten dünyada ahlaki konular ve zor kararlarla sık sık karşılaşacaksın. Ve daha önce de dediğim gibi... Dünya dikensiz gül bahçesi değildir. Gel görüp anlamanı sağlayan güce şükredelim ve yapman gerektiğini anladığın şeyi yapabileceğin güne ulaşmaya çalışalım. Şimdi bana ve hastaneye olan öfken yüzünden sürdürdüğün şu yakma işinin kökenleri üzerinde çok çalışmamız gerek. Neredeyse ansızın Deborah Fury'nin onun kendisini yakmasının nedeni konusunda yanıldığını, hele işin ciddiyeti konusunda iyice yanıldığını ayrımsadı. Yaptığı şey korkunç bir sapkınlığın göstergesi gibi görünüyorsa da bunun yanardağının sessiz yamaçları kadar yanıltıcı olduğunu düşünüyordu Deborah. ''Sizce kendimi yakmam çok mu ciddi bir şey?'' diye sordu Fury'e. ''Hem de çok ciddi.'' diye yanıtladı Fury. ''Yanılıyorsunuz.'' dedi Deborah. ''Yalnızca doktorun hastanın kendi inançlarına güvenmesi konusunda sık sık söylediği şeylere gerçekten inandığını umut ediyordu.'' Etinin pansumanlarla derileri sıyrılıp temizlenmiş, yanık yerlerini tekrar tekrar yakarak 40'tan fazla yanık yarası oluşturmuştu. Ama gene de bu kadar telaşa değmezdi bu yaralar. Nedenini bilmiyorum ama yanılıyorsunuz. Deborah dağınık büroya şöyle bir göz gezdirdi. Dünyada yaşayanlar için pencerelerden içeriye gün ışığı sızıyordu. Ama bu ışığın parıltısı ve sıcaklığı algılayamayacağı kadar uzaktı ona. Onu çevreleyen hava hala soğuk ve karanlıktı. Acı kaynağı, etini yakan ateş değil. İşte bu sonsuz yabancılaşmaydı. ''Kısıtlansa da kısıtlanmasa da'' diye mırıldandı. ''Cezamı çekeceğim.'' ''Yüksek sesle söyle lütfen, seni duyamıyorum.'' ''Selektif kayıtsızlık'' dedi Deborah. Ve özel dili ve gizli söylemi, Yuris'in güzelliğinden, şiirselliğinden tümüyle yoksun olan psikiyatri dalına özgü bu terime güldü. Fury de bunu anlayıp güldü. ''Mesleğimizin terminolojisi bazen aşırıya kaçıyor galiba ama gene de yalnız kendimizle ve düşen tanrılarla değil, birbirimizle de konuşabiliyoruz. Biraz önce tanrılarla mı konuştun?'' ''Hayır'' dedi Deborah, ''sizinle konuştum.'' Sylvia'nın başına gelenlerden sonra ahlaksızlık etmemeye karar verdim. Helen ona saldırdıktan sonra yapmam gerekeni yapamadıysam bile, hiç değilse ciddi bir şey olduğunu söylediğinize göre onu kendimi yakma işine bulaştırmayacağım. ''Ne demek istiyorsun?'' Sylvia ara sıra sigara içiyor ama çok dalgın. Pek çok sigarasını benim görebileceğim yerlerde söndürüp attı. Ben de çabucak bu sigaraları kapıp saklıyordum. Her iki Mary de çılgın gibi sigara içen kadınlar. Bana bir tek kimseye yakalanmamak kalıyor. Benim bu hatalı davranışıma katkıda bulunuyorlar, öyle değil mi? ''Bir bakıma öyle sanırım. Aslında sen onların hastalık belirtilerinden yararlanıyorsun.'' ''Böyle bir şey olmamalı'' dedi Deborah yavaşça. Fury'nin neden bekleme salonunda sigara ve kibrit bıraktığını merak ediyordu. Ona eşlik eden hemşireyi atlatmak kolay olmuştu. Fury o salonda dakikalarca beklemenin nedenli sıkıcı olduğunu biliyor mu acaba diye düşündü. Görüşme süresi dolduğunda Deborah ayağa kalkıp, ''Şimdi bindiğim dalı kendim keseceğim. Artık kül tablalarında bırakılmadıkça hiçbir hastanın sigarasını çalmayacağım.'' Ve sizin de buna katkıda bulunmanıza yol açmayacağım. Çünkü böyle bir şeyi istemezsiniz biliyorum dedi. Sonra kazağının kolunun içinden Fury'nin masasından aldığı iki kibrit kutusunu çıkarıp öfkeyle kağıt dolu masanın üzerine fırlattı. 21. Bölüm. Yanardağ sonunda kibritlerle oluşturulacak hiçbir karşı ateşin önleyemeyeceği kadar şiddetli bir biçimde infilak etti. Deborah korkunun bildik kırbacını duyumsamaya, ondan nefret eden ve gözle görülmeyen varlıklardan gelen tek sesli suçlayıcı sızıltıları duymaya başladığında, Koro'dan gelecek bilinçsizce bir ulumanın ötesinde olağan dışı hiçbir şey beklemiyordu. Ön taraftaki banyonun küvetlerin olduğu arka bölümünde tek başına duruyordu. Çünkü bütün tecrit odaları doluydu. Hemşireler çoğun kapının kilidini açıp birisi gelene değin orada yalnız kalmasına izin veriyorlardı. Akşam banyosundan sonra yarım saat kadar yalnız kalmak neredeyse kesinlikle olanaklıydı. Akşam olmuştu ve az sonra da yatma vakti gelecekti. Deborah cehennemini yatağına taşımak istemiyor, bardaklarda dozu gitgide artırılarak üst üste verilen ve yutarken yanan bir plastik maddeymiş gibi gelen kloral hidratın etkisine direniyordu. Deborah soğuk döşemeye uzanıp yavaşça ve düzenli aralıklarla başını fayanslara vurmaya başladı. Zihnindeki karanlık bir kızıllığa dönüşerek büyüdü ve gövdesinden taşarak öyle geniş bir alana yayıldı ki daha ne olduğunu anlamadan kendini yanardağın şiddetli patlaması içinde buldu. Görüsü netleştiğinde sanki bir anahtar deliğinden bakıp duyabilmesine yetecek kadar sınırlı olmuştu bu netleşme. Bağırdığını, hasta bakıcıların banyoya doluştuğunu ve duvarların yuris bir takım sözcükler ve tümcelerle kaplı olduğunu ayrımsayabiliyordu. Eğretilemeleri yoluyla çökmeyi boyun eğmeye, üçüncü rayı itaat etmeye dönüştüren bir dil aracılığıyla kustuğu nefret, öfke ve küskünlüğün izleriyle sarılmıştı çevresi. Bütün sözcükler en üstünlük biçimleriyle yazılmıştı. Bir duvarın 30 santim kadar yukarısına boydan boya köpek uluması için kullanılan ve yalnızlık anlamına gelen uğru sözcüğünün en üstünlük derecesi yazılmıştı. Uğrusu, sözcükler kurşun kalem ve kanla yazılmıştı. Yer yerde kopuk bir düğme ile çizilmişti. Artık katılaşmış olan D koğuşu görevlilerinin yüzlerinde bile bir dehşet ve şaşkınlık ifadesi belirmişti. Deborah'ın içindeki ateşi tümüyle açığa çıkaran işte bu ifade oldu. Dünyaya özgü korku ve nefret, güneş gibi yaygın ve kapsayıcıydı. Günlük ve kabullenebilen şeylerdi. Bir doğa yasasıydı. Şimdi bu güneşin ışınları, onların ateş yaratan bu ifadesinde odaklanmıştı. Deborah'ın sözleri sesli olarak dile getirilememişti. Ama nefret doluydular ve yürüsüydüler. Bunu çizmek için kullandığınız şey nerede Miss Balu? Rekrit dedir Deborah. Rekrit, kangurun, temre, kangronun, naza, efango, kangronun, inaydum, ageydum. Hatırla beni, öfkeyle hatırla beni. Daha acı bir öfkeyle, kork benden. En acı öfkeyle yak, çıldırt dişlerimi. İşaret bakışı sona erdi. Oyun, eyci, işkence olarak eti dişle koparmak anlamındaydı. Bitti. Sonra Mr. Forbes geldi. Deborah Mr. Forbes'ı severdi. Sevdiğini hatırlıyordu. Öfke gitgide kabarıyordu. Ve Deborah'ın söyleyeceği şeyler, Yuri mantığının ve dil bilgisi kurallarının uygulamasını beklemeyecek kadar ivediydi. Dolayısıyla sözleri karma karışık ve anlaşılmaz sesler halinde havada uçuşuyor, ancak arada sırada söylediği tek tük Yuri'si sözcüklerle Deborah ne söylediğini anlayabiliyordu. Mr. Forbes, Deborah'a ötekileri dışarı göndermesini isteyip istemediğini sordu. Deborah, onun böyle bir şeyi sunma yürekliliğini göstermesi karşısında gönül borcu duyarak ellerini açıp ona gösterdi ve giderek anlamsız seslere dönüşen konuşmasını düzgünleştirmeye çabaladı. Bu sözcük en büyüğü. Daha önce de bunu söylediğini duymuştum galiba. Bir anlamı var mı? Deborah çılgın gibi yanardağın patlamasını yarattığı etkiyi dışa vurabilecek bir hareket, sözcük ya da ses oluşturmaya çabaladı. Bir parmağındaki kesikten akan kanla yazdığı sözcük, en üstünlük derecesindeki bir öfke sözcüğüydü. Kara öfkeden ya da akkor öfkeden daha güçlü bir anlamı olan bu sözcüğü daha önce hiç söylememiş ve yazmamıştı. Bir süre çırpındıktan sonra ağzı açık bir halde sessiz bir çığlıkla başını arkaya eğdi. Hemşire ona baktı. Anlamı korku mu diye sordu hemşire. Yo, korku değil, öfke. Ardından gene Deborah'a bakıp denetleyemediğim bir öfke. Biraz durakladıktan sonra haydi gel kendini toparlayana kadar tecrit işlemini deneyelim bakalım dedi. Tecrit odası küçücüktü ama yanardağın gücü Deborah'a rahat vermiyordu. Onu odanın bir yanından öteki yanına savuruyor, duvarlar ve yer başını, ellerini ve gövdesini eziyordu. İçsel denetimden yoksun oluşu, az önce Yuri'nin kendisini de çıldırmasıyla ortaya çıkan kargaşa dünyasına çok uygun düşüyordu şimdi. Bir süre sonra onu tutup bir tuluma koydular. Deborah hasta bakıcılara karşı koymaya çalışırken, bir yandan da artık hiçbir yasası kalmadığından onlara neler yapabileceğini bilememenin dehşeti içindeydi. İngilizce, juris, anlamsız sözler hepsi birbirine karışmıştı. Öfke yavaş yavaş yerini korkuya bırakıyordu. Ama çılgınlığı konusunda onları uyaracak tümceyi bir türlü kuramıyor, ipler bağlanırken başını ve dişlerini kullanarak onlarla savaşıyor ve bir köpek gibi kendini, bağları, yatağı, çevresindeki varlıkları dişlemeye çalışıyordu. Bitkin düşene değin dövüştü, sonra sakince yatağa uzandı. Bir süre sonra Deborah, bacaklarıyla ayaklarındaki damarların her zamanki bildik sızıya yol açacak biçimde sıkışmış olduğunu ayrımsadı. Ama bu kez hiç de sızı duymuyordu. Yanıkların taze derilerinin sargıların altında sıyrılıp koptuğunu biliyordu. Ama onlar da hiç acı vermiyordu. Yasaların üzerinde esen rüzgar ne de soğuktu. Saatlerdir çarşaflara sarılmış durumda olduğu için artık üşümemesi gerektiği halde titreyerek öylece yattı. Yuri'nin yasalarıyla mantığını bile aşan bir şaşkınlık ve merak içinde soluğunu bıraktı. Düşmanım kötücül bela, kaynağı benliğim ve şimdi onu denetleyebilecek tek bir şey bile yok. Bir dişli çark vardı diye haykırdı. Yuri dilini kendisine ait olmayan bir takım yabancı sözcüklere karıştırarak yüksek sesle konuşuyordu. Bir çark vardı, dişlerle dolu, en az ikisi dünya tutsağı oldu. Ama şimdi hiçbir şey bağlanmıyor dünyaya. Sen onlardan değilsin dedi sansür. Eski bir deyişti bu. Belki de Yuri'deki en eski deyişti. Ama bağlamı avunç ve acımadan, öfke ve dehşete, şimdi de son aldatmacaya, dünyanın gizemli amaçlarının ve Deborah'ın mahkumiyetinin bir parçası olan oyunun son hamlesine dönüşmüştü. Deborah korkuyla beklediği ölümün fiziksel bir ölüm değil, istencin, ruhun, aklın, yasaların ölmesi biçiminde sürekli bir ölüm olabileceğini biliyordu artık. Tümör sancımaya başladı. Fury ona bakıp hasta mısın dedi ve Deborah tıpkı çığlığı kadar çirkin bir sesle güldü. Yani fiziksel bir sorun mu var? Hayır, Deborah Fury'ye anlatmaya çalıştı ama duvarlar terleyip kanamaya başladı ve tavan yüzeyinden kopmaya başlayan bir tümör oluşturdu. Beni duyabiliyor musun diye sordu Fury. Deborah duyumsadıklarını söylemeye çalıştı ama yalnızca Yuri'deki delilik işaretini yapabildi. Düzleştirilerek birbirine yaklaştırılan ama birleşemeyen eller. Dinle beni duymaya çalış dedi Fury ciddi bir tavırla. Sen gücünden ve gücünü kontrol edememekten korkuyorsun. Deborah sonunda konuşabildiğinde yalnızca Yuri dünyada çarpışma diyebildi. Bir daha dene içinden geldiği gibi konuş. Dişliler kapmıyor. Nai, Navrai kapmıyor. Onun için bir hastaneye gereksinmen var. Şimdi bir hastanedesin ve içinde açığa çıkmış gibi görünen korkunç güçlerden korkmana gerek yok. Dikkatle dinle şimdi. Benimle bağlantını sürdürmeye çalış. Benimle konuşup şu çarpışan dünyalarında neler olup bittiğini anlatmaya çalışmalısın. Bütün gücümüzle seni hastalığın aşırılıklarından korumaya çalışacağız. Korkusu biraz yatışınca Deborah, Yuris İngilizce saçma sözlerle ortaya çıktı. Çılgınca, vurarak öfke diyebildi yalnızca. Bütün o yıllar için, hani öfke zamanla eskiyerek suç ve korkuyla birlikte çürür. Böyle bir öfke mi? İçinde pis kokulu çakıl taşları varmış gibi bir şey mi duydun? Çok. Çektiğin acı öfken yüzünden değildi demek öyle mi? Hayır, Yuri. Yeryüzünde çarpışma, sansür, ölüm cezası, son... Deborah iliklerine işleyen bir soğukla titremeye başladı. Battaniyeyi al dedi Fury. Yuri soğuğu, Nakoi, yeryüzü battaniyeleri. Bakalım yeryüzü sıcaklığı işe yarayacak mı dedi Fury. Battaniyeyi alıp Deborah'ı örttü. Deborah, Yuri'ste hiç teşekkür ederim sözcüğü olmadığını hatırladı. Fury'ye gönül borcunu anlatacak hiçbir sözcüğü yoktu. Bu borç suskun bir yük olarak içinde kaldı. Hiç değilse titremesi biraz azalsaydı. Fury bunu görüp sevinebilirdi. Söyle bana diyordu Fury. Kendini bu dillerde haykırırken işittiğin andaki duygularının ne kadarı öfke ne kadarı korkuydu. 10 dedi Deborah. O andaki duyguları düşünmesi bir darbe etkisi yapıp yeniden bu duyguların burgacına kapılmasına yol açmıştı. 3 öfke 5 korku. Bu yalnızca 8 eder. Acı çekiyorum dedi Deborah. Yuri'ye özgü bir takım el hareketlerinden destek alarak, ''Siz gittiğinizden beri daha çok acı çekiyorum. O iki şeyi hiç dolduramıyorum artık. Bunlar çeşitli şeyler için. Furi güldü. Öfke biraz, korku epeyce. Peki, şu iki küçük çeşitli şey şıkkı da neymiş bakalım? Yuri ile dünya arasında duran duvara her şeyi verme zorunluluğunun olmayışının verdiği gönül rahatlığı belki de ha? Bir de bana açıkça uzaklara gidip seni bütün sorunlarınla baş başa bıraktığımı hatırlatma amacı da yok muydu acaba? Deborah bu sonuncu fikrin ancak kısmen doğru olduğunu düşündü. Ama öbür yargıların arasına katılmasına ses çıkarmadı. Korku, sansür, yasak olanı yapmak beni yok ediyor. Ve ne? Sonra hiç, hiçlik. Yuri bile yok. Gürültülü, saçma sesler ve yalnızca hiç, hiç. Tanrıların bile dostluğu olmadan, dedi Furi, düşünceli. Sandalyesini Deborah'ın içsel iklimiyle sıcaklığını bir anda yok ediverdiği, battaniyenin altında titreyerek büzüldüğü kanepeye yaklaştırdı. Deborah, sağlık ve güç kazanma yetim var, biliyorsun. Kendini koyuverip o duvarlara saldırmadan önce birlikte yaptığımız çalışmaya ve bana güveniyordun. Öfkeni açığa vurmadan önce seni dev koğuşuna geçirmelerini sağladın. Kendini kolayca bulunabileceğin bir yere kapadın ve bir hemşirenin, dikkat et bak, sevdiğin ve güvendiğin bir hemşirenin nöbette olduğu zamanı seçtin. Aklını kaçırmış olduğu varsayılan biri için pek de aptalca bir şey değil bu. Hiç fena değil, bunca yaşama yeteneği. Deborah'ın gözleri ağırlaşmaya başladı. Çok yorulmuştu. Yoruldun, dedi Furi. Ama o kadar korkmuyorsun artık, değil mi? Evet. Öfke gene ortaya çıkabilir. Oluşturduğum bu hastalık da gene ortaya çıkabilir. Ve belki seninle uğraşabilir. Ama ben hastalığınla yeterince baş edip gereksindiğin yardımı ve denetimi elde edeceğine inanıyorum. Korkum kısmen seni durduramayacakları korkusu ve başkalarının anlayabileceği biçimde konuşmanı olanaksız kılan da işte bu korku. Deborah, Doktor Fred'le görüşmesinden sonra koğuşa döndüğünde bir başka kırım felaketinin de orada yaşanmış olduğunu gördü. Senin o yakın arkadaşın, dedi Lee Miller fısıltıyla. O tatlı kibar Miss Carol. Ne? Miss Carol şurada duran yatağı aldı ve fırlattı. Yatağı tuttuğu gibi Mr. Forbes'a fırlattı. Yatak Mr. Forbes'a mı çarptı? Çarptı ya. Mr. Forbes bir hastanede şimdi. Bir kolu kırık, kesikleri, çürükleri ve Allah bilir başka neleri var. Lee Miller kızgındı. Çünkü Mr. Forbes, hastaların bilinçli ya da bilinçsiz olarak zarar vermekten kaçındıkları seçme, ender kişilerden biriydi. Onlara zaman ayırıyordu.